Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Bora Ateşyakan. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün müzikte iz bırakanlar her zaman olduğu gibi büyük bir ustayı daha ağırlıyor. Türk müziğine adını altın harflerle yazdırmış eserleriyle, hocalığıyla, insanlığıyla ve yetiştirdiği sanatçılarla, birbirinden kıymetli sanatçılar da bu ustamız bugün stüdyomuzda bizlerle. Sevgili Bora, hocamızı, ustamızı sen evet. Sunarsan.
Değerli bestecimiz, şef ve piyanistimiz Çetin Işıközlü. Bugün konuğumuz. Hoş geldiniz
hoş
hocam.
Hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Bizi kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ederiz.
Rica ederim. Ben de böyle bir program yaptığınız için tebrik ederim. İhtiyaç olan şeyler.
Çok teşekkürler.
Çok sesliği, sanatı yurt dışına da taşımak güzel bir düşünce. Tebrik ediyorum. Evet. Ben size başarılar diliyorum.
Kesinlikle. Şeref verdiniz sevgili hocam. Hoş geldiniz tekrar.
Biraz hocamızdan bahsetmek isteriz. Yani tabii ki bilen, dinlemiş olan dinleyicilerimiz vardır ama
evet.
Bilmeyenler de olabilirler. Hocamız özellikle bale ve opera da çok üretken bir besteci. Birçok opera ve balesi var. Birçok enstrüman içinde eserleri var. Özellikle piyano konçertoları, hatta iki piyano konçertosu var. Hı hı. Bir keman konçertosu, violonsel konçertosu var. Ordu senfonisi var. Hatta onunla ilgili küçük bir anım var. Belki vakit kalırsa ondan da bahsederiz. Çok üretken bir bestecimiz. Özellikle Anadolu müziğinden de beslenmiş bir bestecimiz. Bence bahsedecektir hocam şimdi zaten.
Evet.
Hocam peki biraz geçmişe dönsek, yani sizden eğitim sürecinizden, müzikle ilk tanışmalarınızdan hatta bahsetsek nasıl oldu?
Şimdi şöyle, tabii ben müzik ortamından geliyorum. Yani ailede müzik var. Babamız keman çalardı. Hatta çok küçük böyle kompozisyon denemeleri var. Bana da göstermişti ben kompozisyon bölümüne girdiğim zaman.
Ne kadar güzel.
Abim piyanist, pop müziğinde ama çok yetenekliydi. Temkin Işıközlü. Onu da maalesef kaybettik. Neyse. Teşekkür ederim. Abim, Cüret abim, o hayatta Allah da onu uzun ömürler versin. Bizden büyüktür. O da kemanla başladı. Gitar konusunda bayağı usta oldu falan. İkiz kardeşim vardır. O yüksek mühendistir ama onu da böyle resim yapma, işte küçük kompozisyonlar yapar böyle. Ya da keman, gitar çalardı falan.
Sanatla ve müzikle evet, çok haşır neşir
bir
aile.
Bir tek abimiz vardı. O astsubay oldu işte, hayat şartları. Onu da çok evvel kaybettik. Evet. Bir tek o müzikle uğraşmazdı. O da Türk müziğine işte yatkın bir izleyiciydi. O kadar yani.
Evet.
Trombonla da başlangıç.
Tabii. Hayır tabii, işte müzik ortamı oradan geliyor. Bizim Ortaköy'den biz Koşu yoluna taşındık. Karşımızda bir sen gülümser, hiç unutmam. O benden biraz büyüktü. O dedi ki ya sen bu kadar meraklısın, niye konservatuvara girmiyorsun? Dedi. Ve Ertuğrul abi vardı. Öbür belediye evlerinde oturuyor. O da ya niye gelmiyorsun falan. Hatta o zamanlardan biri evde bir piyano vardı. Uydurma da olsa onlara kompanya ederdim. Böyle yani böyle bir merak vardı. Evet. İşte bizi şey yaptılar. Konservatuvara müracaat ettirdiler. Şöyle de bir anı var. Enteresan, onu da söylemek isterim. Yiğit Toksöz benim gittiğim zaman keman bölümünden ayrılmış, opera bölümüne geçmişti. Abim bir dilekçe yazmış. O dilekçe geri geldi. Yiğit Toksöz. Ben o her zaman şimdi bile söylerim. Gördüğüm zaman teşekkür ederim. Biz uyardı. Nasıl olmuş onu da anlamadık. Talebi birliğine diye bir şey yazılmış falan. Hayır, yazdığınız yer yanlış. Okul müdürlüğüne yazın diyor. Ne kadar medeni bir şey. Onu tekrar dilekçeyi abim yazdı. Galatasaray Lisesi'nde o zamanlar orada olurdu. Rahmetli Haydar Cetis. Hiç unutmuyorum. Tulga'nın babası. Ben Tulga'yla o zaman işte çok samimi olmuştum.
Piyanist hocamızı onu da kaybettik maalesef.
Evet.
Onu da analım.
Evet. Tulga Cetis çok iyi arkadaşımdı. Onunla piyano çok iyi piyano çağırdık. Kahraman Gündemir, Tulga Cetis, Yıldıray Ölçer vardı. Onu bilmezsiniz. Ondan sonra hiç unutmuyorum. Gün gibi hatırlıyorum. Galatasaray'a gittiği zaman Haydar Cetis beni gel falan demişti falan. O şekilde biz konservatuvara işte flüt bölümü istedim. Flüt olmadı. Trompet verdiler. Trombon da olmadı. Senin dudakların dedi trombon dediler. Trombon verdiler. Ama ben piyano meraklısıydım. Ama piyano çalışıyordum. Ferru Üstünel'di hocam. İşte onunla da trombondan mezun olduk ama ondan evvel bestelerim vardı. İşte Judith. Olayı oraya bağlayayım. Evet. Judith benim hala yani karım Işıl yani şimdi Işıl.
Evet, o zaman ithaf ettiğiniz tabii büyük ilk bale eseriniz.
Tabii yani evet. Şöyledir. Büyük yani aşkın şeyidir yani.
Hı hı. Aşkın eseri, verdiği aşkın
oradan fışkırıyor.
İlham.
Bir evet bir eserler çıkmıştı. İşte onu 1967 yılında Blood Wedding diye kanlı düğün işte neyse onu koymak için oranın zamanı Ninette Valvas'ı Alfred Rodriguez'i davet ediyor. Orada tanışıyoruz. Beni beğeniyor. Eserlerim için eve geliyor. Çok uzun hikayede onda girersek zaten bir takım onu girmeyelim. O şekilde biz Judith yani çok beğendi ve Judith öyle meydana çıktı.
Ve büyük bir başarı kazanıyor değil mi Judith?
Yani dünya repertuvarına giren tek Türk opera. Neden öyle? Bir turne olarak değil. İşte ilk Cape Town'da yani balenin çok önemli Kapap balet da ki oranın bütün prima dansçıları Royal Bale'den, Kraliyet Balesi'nden falan gelirdi.
Almanya'da, Tokyo'da.
Orada hayır 10 temsil yaptı Cape Town'da 1976'da. Beğeni üzerine 2 sene sonra bir 10 temsil daha yaptı. Oradan Almanya'da işte oynadı. Oradan Japonya'da 20. Sanat Festivali'ne katıldı. James Irvine çok önemli bir şeydi. O oynadı Holofernes'i. Yani bu şekilde dünya repertuvarına girme şeyini kazandı. Onun üzerine tabii Allah rahmet eylesin diyeceğiz. Aydın Gün zamanında oynamıştı benim balem. Dedi ki işte o zamanlar dediler ki senden bir opera bekliyoruz falan diye bir akım. Evet. İşte Ağrıdağ Efsanesi de öyle çıktı. İşte
ona geçmeden hocam Judith Balesi'nden bahsetmişken onu biraz da dinlemek istiyoruz. Dinleyicilerimizlere de sunalım.
Evet.
Tabii hepsini çalamayız şu anda ama bir kesit sunacağız ondan.
Evet. Evet.
Yaklaşık 4-5 dakikalık.
Evet.
Bu merak ettiler çünkü değil mi?
Tabii. Yani sizin de Opus 1 yani ilk eseriniz.
Tabii ilk profesyonel eserim.
Evet. Sizin çıkış yaptığınız belki tanındığınız ilk.
Tabii yani kapalı geçelim. Kariyerimin yani Alfred Rodriguez'e başlaması çok büyük bir hadisedir Judith.
Evet.
O bana çok büyük bir imkan sağladı yani bana bir cesaret verdi ama düşman da kazandırdı.
Elbette.
Hiç unutmuyorum Alfred Rodriguez evde bu kararı verdiğimiz zaman bunu Judith için program yapılır. Judith için. Ayağa kalkmıştı eline bıçak aldı premierden sonra. Işıl İngilizcesi iyidir. O da dansçıydı. Yani konservatuvarda okuduğu için.
Eşiniz.
O Melik, Molly Kemp'ler, Mr. Kemp'ler de tercüme ettiği için İngilizcesi iyiydi. O tercüme ediyordu. Bak dedi sen dedi şimdi dedi başardın dedi. Ama dedi arkanda bıçakla seni vurmak isteyen herkes çıkacaktır aklına başına al dedi.
Evet böylesine yani, büyük bir başarının yani, getirdiği sonuç.
Bu sadece olsun. Türkiye için değil bu. Yani bu bir yani oradaki hadiseyi o şekilde yani ben onu hala yaşarım. Yani zannetmeyiniz ki bir sanatçı bir yere geldi de iş bitti.
Tabii.
Onun da kendi şeyini bu dünyada da böyle. Onun da çarpışmaları, onun da rekabetleri, onun da çekemezlikleri vesaire bunlar hep var. Rekabet bu Bitmez bu, size söyleyeyim. Ama kesinlikle kendi çapında büyüttüğünde biter. Evet, konuşmaya girersek de sabah çıkacağız çünkü. Evet,
evet, şimdi eseri dinleyelim isterseniz, evet, birazcık. Evet. Sormuştuk biraz önce de.
Evet.
Çetin Işık Özlü'nün Judith Balesi'nden bir kesit dinliyoruz.
Çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Çok hoştu. Emeğinize sağlık, evet, yüreğinize sağlık gerçekten. Evet, Judith Balin'den
bir kesit dinledik. Şimdi tabii bu bale müziğiyle başlamak da enteresan aslında, değil mi hocam? Yani bale müziği yapmak da çok kolay bir şey değil.
Ama o şuradan geliyor. Karın balerin ya.
Aha.
Ondan ışıldan bale.
O
oradan
sizi tabii etkiledi çok. Tabii,
işte, o aşkın tabii, verdiği ilhamla çıkmış
canım,
zaten.
Ne kadar yani, güzel. Yani sahne hayatına girmem oradan kaynaklanıyor, evet, tabii. Evet, açık. Evet.
Oradan da operaya sanki bir...
Canım
sanki,
biz Işıl'la işte, aynı sınıfta tanıştık yani, hı-hı, dans, yani ben okuyorum yani öyle bir, evet, atmosferden gelince, evet, bale piyanisti yaptım sonra ben.
Tabii hepimizi biliyorum.
Oradan, evet, baleyi çok iyi tanırım. Evet. Yani hepsi bunların bir şey, evet, bir olgu yani, bir netice yani.
Rastlantısal, evet, bir tabii, gelişimle tabii, oluşuyor. Tabii, tabii. Ardından Arda efsanesi var değil mi?
Evet.
Librettosu da Nermin Gökpınar'a, evet, ait, evet, olan. Galası da 1988 yılında.
Cüneyt Gökçer hocanın rejisiyle, evet, oldu.
Yaşar Kemal'in, evet, Arda efsanesi, evet, adlı romanından, evet, esinlenerek.
Aynen öyle.
Değil mi hocam?
Bakın o da çok enteresandır. Opera için konu arıyorum. Kolay değildir. Yani bir besteci eğer bir konu onun damarlarına, vücuduna girmezse yazamaz. Çünkü bu öyle hatır işin olacak şey değil bu. Çünkü konsantrasyonunu, kesinlikle, yüreğini, her şeyini veriyorsun.
Evet.
Nermin Gökpınar, tabii Allah rahmet eylesin diyeceğiz. Çok değerli bir aile dostumuzdu. Onunla biz çok şeyler yapardık. Bir gün dedi ki bana, böyle raftan aldı. Yaşar Kemal şu an rahatsız. Ona da acil şifalar diliyorum.
Evet, acil şifalar.
Bana deli olan derdi. Gökpınar 3 Anadolu efsanesini verdi. Baktım, yok dedim, 3 ayrı olmasın dedim. Ya dedi, sen bir de şunu okur musun dedi. Arda efsanesini çekti, verdi. Ben aldım onu, büyük bir telaşla eve gittim. Çünkü onlardan biz saat 11 falan çıkmıştık. 11-11.30 gece. Eve gittim, yattım. Yatağa aldım kitabı. Bitirdim. Zaten okuyun o kitabı. Yaşar Kemal'in belki en heyecanlı, en enteresan resmi vardı. Küçük Arda efsanesi. Küçüktür. Ben onu bitirdim. Dikkat edin. Saat 4-5 gibi kalktım. Kafamda temayla. Hayatımda yani rüyada gelen bir tema lazım eserdir. La re si, la re si mi, la re si mi, re sol, sol, sol, sol, sol, sol, re mi. Bunu aldım ve kaydettim. Hayatımda ilk defa bir eserin
temasını
yazdım. Arda efsanesi öyle çıkmıştır. Arda efsanesi de benim kariyerime çok büyük bir şey getirmiştir. Neden? O daha sonra Rax onu basmıştı. Devlet Operası'nın onayıyla. Yurt dışında Avusturya çıkışlı ilk Türk operasının CD'sidir. İnanılması zor ama bunların hepsi çıktıları var. Hollanda'da, Almanya'da Chao diye bir CD zinciri vardır. 100 binlerin içerisinde 2 yıl birinci sırada kaldı.
Ne kadar güzel.
Kimse bunu yazmadı. Kimse bunun da değil.
Ne kadar biz bir başarıyoruz.
Evet. Bunların hepsi benim şu an odamda da, yarın odamda gelin göstereyim. 100 binler içerisinde... Bunları çıktıkları zamanında bir menajerim var. Onları hepsi aldı. Ben de sonra takip ettim. İtalya gibi bir yerde bestseller oldu. Hepsinin çıktıkları var. Çok komik bir şey anlatacağım. Pavarotti'nin plakları birinci sıradaydı. Pardon, ters. Benimki birinci sıradaydı. Pavarotti'nin plakları ikinci sıradaydı. Pavarotti öldü, benim üstüme çıktı. Bu bile vardı. Bunların çıktıkları bile var. Ama Türkiye'de bunu bilmeyen de çok insan vardır. Yani evet. Arda efsanesi de biliyorsunuz Doğu Beyazıt'ta, evet, 1994'te, 99'da
hatırlıyorum.
Rahmetli Ayhan Baran, Hakan Aysev, çok değerli kişiler. Cüneyt Gökçer tabii orada yine aynı şey. Benim yönetimimde Gürcistan Devlet Senfoni Orkestrası ve Azerbaycan Devlet Filarmoni Korosu, ki hep oralarda provalar yapmıştım. O zaman da bir milat kabul edilmişti 99 yılında, yerinde, toprağında, evet, yani nasıl, evet, Çanakkale'den belki ileride bahsedeceğiz, ait o topraklarda konunun geçtiği yerde, dünyada az örneği olan bir şekilde Doğu Beyazıt'ta olmuştu.
Evet.
Tabii bu da ayrı bir. Ha bu da bana çok şey getirdi. Fakat çok da zararlar da getirdi. Bunların hikayeleri anlatsak size.
Ama olumlu yönleri daha çok elbette hocam.
Yani sizin benim zaten internete girdiğiniz zaman sahne yapıtlarıyla diye kazan. Yani benim şöyle bir şey söyleyeyim. Bu da çok gurur verici bir şey. Süreyya Operası ve Devlet Operası Genel Müdürlüğü herhalde işbirliğiyle bilmiyorum tam. Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda sahne eserleriyle olan bugüne kadar bestecilerin sergisini yapıyor.
Hı hı.
6 opera, 3 bareyle ben birinciyim. Ve bu da kırılamaz. Çünkü bizden büyüklerimiz ancak Adnan Saygın Hoca'nın 2 operası, 3 operası. İşte Nevit Kodallı arkamdan geliyor bu şeyle. Ama ben 6 opera ve 3 bareyle
evet.
Rekor.
Altı opera gerçekten zaten çok ciddi bir rakam.
Ha şimdi şuraya getireceğim. Dedin ya hani oraya getireceğim. Dedin ya hani yararlı tabii ki. Ama bunlarla eğer hani mücadele etmezsen yığılır kalırsın zarar da olabilir sana.
Kesinlikle.
Onlarla ancak mücadele eder çalışmalarını yine devamlı yenilersen gündeme getirirsen o zaman dediğin şey doğrudur.
Olumsuzluklar evet. Sizi yıldırmamış. Belki de kamçılamış da olabilir.
Tabii. Bunlar için de iki program yapılır. Yani çok şey var yani. Çok
yani
şey
ne kadar
var.
Önemli. Yani evet. Özellikle Türkiye'de yani Cumhuriyet dönemi bestecilerimiz arasında sizin gibi operaya daha çok ağırlık vermiş olan bestecilerimiz olsa, daha çok eserler yazılsa operayla ilgili repertuarımız genişlese çok iyi olacak tabii. Siz de bir önce oldunuz belki bununla ilgili gençlere de, genç bestecilere de bir ilham kaynağı olmuşsunuzdur.
Şimdi
muhakkak.
Şöyle, hayatta bir de geçinme diye bir şey var. Hayatı idame evet. ettireceksin. Şimdi ben Arda efsanesini, Judith şeyini nota yazıp ödemek için piyanomu sattım.
Ya.
Ne kadar acı evet.
Arabam vardı o zamanki şartlarda. Onu sattım. Yani çünkü...
Çok özverilerle tabii.
Çünkü lüks iş. Yani yazdıracaksın çünkü karşısındaki de emek görüyor. Çünkü orkestra partilerini ayıracak. İşte şef partisyonu yazacak vesaire. Senin o karalama el yazında bu işler olmuyor.
Evet.
Şimdi bilgisayar geldi ama yine bunun karşılığı var. Hiçbir şey bedava değil yani. Onun için bugün bir genç bunu yazdığı zaman onu kim sponsor edecek? Yani
onu sunması kim, için gerekli
kim,
olan
bir maddi bir şeye ihtiyacı var. Yalnız şimdi şöyle bir imkan var. Tabii gençler bilgisayarda artık kendileri de yazabiliyorlar kısmen. O bir avantaj. Tabii ki bir profesyonel gibi yazamaz bu da. Herkesin şeyin uzmanlık sahası vardır ama
evet.
O da bir yardım etme bakımına bir etken onu da söyleyeyim. Evet.
Evet. Bu kadar bahsetmişken Arda efsanesinden oradan da Memo'nun aryası var. Onu dinleyelim isterseniz.
Evet.
Evet dinliyoruz.
Veda kararlı ulaşmaya sevdaya.
Çetin Işık Özlü'nün Ağrı Dağı efsanesinden Memo'nun aryasını dinledik. Tenor Metin Turan, Ankara Operası solist sanatçılarımızdan. Çok güzel yorumlamış hocam. Yani elinize sağlık diyelim. Çok güzel. Tebrikler.
Çok güzeldi, tebrik ediyoruz gerçekten.
Şimdi bestecilik tarafınız var, eğitimci tarafınız var. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim...
Bilkent'te yaptık bir müddet.
Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları'nda.
Hatta benim şu de anda, öğretmenimsiniz.
Tabii, evet, benim de armoni derslerime gelmişti hocam.
Çok sevdiğimiz sonra, bir hocamızsınız. Çok kıymetli
hatta
hocamız.
Birlikte ders de verdik hocamızla. Birlikte söyleme tabii. Dersine
çok güzel anılarımız var ya. Onunla bambaşka bir program dahi yapılabilir.
Tabii. O anılarla. Programlar.
Programlar zaten.
Yani, boyunca hocamızı konuk alabiliriz. Kesinlikle. Konuşacak çok şey var aslında müzik adına. Şu anda da galiba Haliç Üniversitesi'nde ders veriyorsunuz değil mi?
Şöyle onu çok kısa geçeyim. Ankara Operası'nda işte böyle piyano, soru korepetörlük işte falan yaptık. İşte Ağrı Dağı efsanesi dünya premieri yapacak idi benim yönetimimde. Oraya girmeyeceğim. O da ayrı bir programdır. Eser kaldırıldı. Sebebini boş verin şimdi. Büyük olaylar oldu tabii. Büyük yazılar oldu falan. Benim de gururuma çok fena sinirlerime dokundu olay. Yani rahatsız etti. Ve Türkiye'den kaçtım. Kaçtım. Kaçtım. Darıldım.
Almanya'ya gidişiniz.
Evet. Bu Ağrı Dağı efsanesi operasına olmuştu. Hani dedin ya sen bana. Evet. Yollar açar ama işte hem kaper hem açar falan yani evet. Çok tebrikli bir durum. Neyse Almanya'dan döndükten sonra beni İzmir Operası'na hem piyanist hem şef atadılar. Ersin Onay'dı o zaman Hacettepe'nin konservatuvar müdürü. Ya hocam buraya gel işte buraya orkestrayı veririz şu olur bu olan bilmem ne. Orada da benim işte bu şey biraz nevrim döndü. Orada da başka olaylar var. O da ayrı bir program. Bu sefer Ersin Onay Bilkent'e geçti. Cüneyt Gökçer müdür oldu. Ben onunla kontrat yaptım. Ve işte sizin ilk değil mi?
İlk
galiba.
89.
80.
Ama 87'de hocam.
Evet. Ama siz 87'de gelmişsiniz.
Evet. Şeyler Aykut Çınar'la onların zamanı. Evet. Evet. Onlar ilkti galiba.
İki sene sonra biz gidiyoruz.
Ama siz de ilk göz aradır oluyorsunuz.
Ben 87'de tabii başladım. Evet.
Tabii evet. Tabii.
Ama lisedeyken evet. Armoni dersi.
Tabii tabii tabii. Şimdi oradan.
Solfej ve armoni derslerinize girdiniz.
Tabii tabii tabii. Evet. Orada Ersin sonra şey geçince ona bir kenti o şimdi oraya alacağım oraya buradan bağlayacağım. Orada bir kentte müzik estetiği yorum analizi diye bir ders koydu. Bunu dedi Jülert'te yapıyorlar. Peki çok yerde yoktur bu tür falan diye. Yani bestecilere, piyanistlere bir de orkestra şeflerine bu ders veriyorduk. Çünkü onların şancının piyano reaksiyonu var. Kemancının yok ama. Tabii onu da konserto yaparsam, sonat yaparsam var ama neticede yani devamlı şey değil yani. Nasıl bir orkestra şefi hep partisyona bakarsa, bir besteci çok sesli müzik yazıyorsa partisyon veya piyano için bir nemli yazıyorsa, o yanlarında armoninin bulunduğu kah partisyon olsun orkestra şefi ya piyano olsun, onun için piyanist zaten çok sesliliği direkt evet. görüyorsun. Biz bu dersi onlara verdik. Sonradan solfej armoninin yanında birlikte söyleme diye bir ders. Onu Yalçın Davran, Yalçın evet. Davran çıkarmıştı. Erol Gömürgen de o zaman müdürdü. O da dedi ki yok dedi, bunu dedi şef nosyonu olan birisi yapsın dedi. O zaman İbrahim Yazıcı bunu şey yapmıştı. Sonradan bana vermişlerdi. Hı hı. Ben orada bir sadece bir ensemble değil, şarkı nasıl söylenir, hangi notaların önemi nedir, nüans nasıl yapacaksın falan filan evet. böyle o şekilde yapardım. Yani sadece ensemble elini forte piano değil, müzikalite, müzik göstermek.
Tabii beraber yaptığımız derste evet, bu arada ben evet. de piyanist olarak evet. hocam.
Evet. Hatırlıyorsun yani.
Derste. Tabii evet. ben sizin elinize bakardım, ona göre sizin evet. yönetmenize göre çalardım.
Tabii.
Orada siz
bütün mesele de o zaten.
Nasıl sunacak, nasıl evet. interpretasyon deriz biz işte evet. o evet. şancının yorum gücünü geliştirdiniz her zaman. Evet. Tabii ki çok evet. şey katmışsınızdır o derslerde.
Evet. Solfej dersleri çok uzun saatler boyunca devam ederdi benim evet. hatırladığım 3-4 saat boyunca.
Ben hepsini tek tek okuturdum.
Evet, tek tek okurduk ve evet. aynı zamanda hiç sıkılmazdık. Yani evet. o çok güzel evet. günlerdi gerçekten. Evet.
O da ayrı program olabilir. Şimdi
evet.
oradan evet. işte İstanbul'a yavaş yavaş dönme durumu oldu. Oranı şey kurucusu, Haliç Üniversitesi'nin Türk Müziği Konservatuvarı'nın kurucusu, opera bölümünün kurucusu Nilgün Onat Hanım beni tanıyor, biliyor işte neyse. Orada bu dersi vermemi istedi. Onun da bir müddet müdürlüğünü yaptı. Hala opera bölüm başkanıdır. Yani oraya kendisini adamış bir insandır. Orada da stil yorum yani o ders altında yani bir stil aslında içinde bir stil çıkıyor. Stil yorum bir de ensemble dersi veriyorum. Haliç Üniversitesi'nin konservatuvar bölümünde. Memnunum. İyi öğrenciler var.
Çok güzel.
Algılayan özellikle bazı öğrenciler var. Zaten her sınıf öyledir. Bir sınıf 30 kişi ise bunun 30'undan iyi şey bekleyemezsin. Evet. Bu böyle evet. şey mümkün değil. Elit, her şeyin eliti vardır. Yani orada da o dersi bir başka bir isim altında, hatta onun da yüksek lisan müzik estetiği yorum analizini Haliç Üniversitesi konservatuvarı da bir yüksek lisans olarak da düşünüyor.
Evet.
Yani orada daha masaya yatırılarak artık yapılacak, daha teoriyle beraber yorum gelecek. Böyle bir şey yani.
Tabii ne evet. kadar detaylı aslında evet, bir evet. şey ve önemli.
Ha, bak orada bir şey söyleyeceğim. Burada bu dersi yapmanın bakın bu dersin özelliği şu. Ben biliyorsunuz piyanoyu çok iyi tanırım.
Çok evet.
Çok iyi tanırım. İddia ediyorum. Bu konuşulur az buçuk değil bu lafı söylemek. Altı opera yazmışım. Ve koro için işte Ordu Senfonisi'nde de koro vardı. Lidler yazmışım.
İnsan sesini çok iyi bilirsiniz.
Şanla ilişkim var. O ayrı mesele. Tabii ki. Orkestra şefiyim. Besteciyim. Affedersiniz müzikal bir insanım. Yani müzisyen bir insanım. Şimdi bunların hepsini birikimden çıkıyor. Güzel. Yoksa yani bu
elbette.
Bir şef yani şef yapar diye bir şey. Tabii ki şef yapar efendim. Niye yapmasın? Kimse aptaldı. Kimse geride. Herkes bir şey biliyor. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Müzik küçümsemiyorum. Ama benim buradaki farklılığım bir de bunu yıllardır yaptım ve hayatım hep analizle geçti. Piyano eserleri olsun, orkestra olsun, patetik senfoniler, Beethoven senfoniler, Mozart ne olursa yani hep bir de form bilgisi dersi de verdi. Yani hayatımız hep eser analiziyle geçti.
Evet.
Bunların birikimiyle bu rahatlık oluyor.
Evet.
Yoksa
ki.
Kolay değil.
O donanım böyle, ve tecrübeyle
tabii,
buralara geliyor.
Bir birikim oluyor.
Evet. Ne yani, güzel öğrenciler sizin bir büyük birikiminizden faydalanıyorlar.
Vallahi fena değil. Yani diyoruz ki o notayı her notanın bir besteci sen de artık bir şeyler yazıyor musun zaten?
Evet.
Değil mi? Bir besteci her notanın hesabını vererek yazar. Onun için bir yorumcu da her notanın hesabını bilmesi lazım. İşte biz bunu diyoruz ki o önemsiz değil ama burada daha farklı bir nota var şekliyle yorum yapılıyor. Böyle diyelim.
Evet. Kesinlikle, evet. Biraz önce Ordu Senfonisi'nden bahsetti hocam.
Evet.
Küçük bir anımı anlatmak istiyorum ben. Hatırlarsınız sizin yanınıza da gelmiştim ben askere gitmeden önce. Malatya'da yaptım ben askerliğimi. Şimdi askerde tabii müzik dinleme şansım yok. Yani nasıl açım müzik dinlemeye? Orada müzik yapıyorum ama ya işte bir tane klavye var. Orada yemek müziği çalıyorum falan filan. Şimdi orada özellikle orkestra duymaya çok açım. Bir arkadaşım vardı orada işte sosyal tesisler var. Ya dedi bak sen işte klasik müzikçisin. Özlemişsindir sana bir şey çalayım dedi. Bir CD koydu ve bir orkestra. Ben mest oldum. Yani nasıl böyle çok susarsınız da böyle su içerse. Onun
kana
gibi kana kana onu dinliyorum.
Ya, kana kana dinledim evet.
Ya dedim ben bu eseri biliyorum. Üstüne baktı işte Ordu Senfonisi Çetin Işık Özlü falan. Hocam yani orada gerçekten dedim Çetin hocam.
Ay ne güzel.
Ne kadar güzel. Yani orada bir tek o CD vardı orkestra olarak. Sizin Ordu Senfoniniz var.
O da bana askerken Genelkurmay'ın silahı
olarak yani, gelmişti değil mi? Konuşmuştuk.
6 ay izin vermişlerdi. Aşağıda yazamam yoksa dedim.
Siz askerliğinizi bunu yazarak
yani kısmı yani gibi, bir kısmı.
Değil mi? Bunu beslediniz askerliği yani, sırasında. Evet, evet, ne kadar da güzel olmuş. Kalıcı da bir eser olmuş.
Evet.
Biraz bundan da dinlemek evet. istiyorum aslında. Dinletmek istiyorum dinleyicilerimize. Ordu Senfonisi'nden tabii yine bir kesit
bir şey
dinleyelim.
Bahsedeceğim.
Siz biraz bahsederseniz.
Suat İlhan Paşa o görevlendirilmişti. Onun Albay Latif Albay da vardı başka ama Suat İlhan Paşa çok değerli bir paşaydı. Onun şeyiyle bu vücuda gelmiştir. Hı. Yani kolay değil çünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ankara Operası. Kamuran Gündemir, Allah rahmet eylesin.
Hocamız,
hocamız
benim de
çok
hocam.
Değerli. Çok benim değerli. Benim de piyano hocamdı.
Evet, benim de.
Özgür Tanyeli, süper bir soprano ve Savaş Erikolat. Yani çok büyük prodüksiyondu. Evet. İlk Beşim Şek yönetiminde. Bir kendikini ben yönettim. Şey, İlk Beşim Şek yönetmişti. Evet. Yani
çok büyük bir
yani,
prodüksiyon gerçekten
evet,
de o, sanatçılar
Suat
çok seçkin.
Suat Paşa'nın şeyiyle olmuştur bunlar. Evet. Destekleriyle olmuştur. Tabii Genelkurmay Başkanı ama görev yani kolay iş değil bu işleri.
Tabii ki.
O açıdan söylüyorum. Evet, büyük organizasyon. Evet.
Şimdi bunun piyano kısmını evet, dinleyelim evet, isterseniz. Evet, evet. Dinleyicilerimize de sunalım.
Dinliyoruz.
Evet.
Thank you.
Çok güzel hocam. Tebrik ediyoruz tekrar sizi. Çetin Işıközlü tabii şef ve besteci olarak yılı kaçtı hocam bu kaydın, hatırlıyor musunuz?
Bu 2000 hatırlıyorum.
2000 yılında yapılmıştı evet kaydımız.
2000.
Şimdi bir de sevgili türkülerle hocam, ilgili bir çalışma var, seçilsen istersen.
Türkülerle ilgili de bir çalışmanız var sizin değil mi? Yukarı evet. Fırat Ezgileri.
Evet.
O nasıl çıktı?
Şöyle, bugün beni İsmet Üker diye bir beyefendi telefon etti. Odama geldi konservatuvardaki. Evet. Kendisi bir yüksek dağcıdır ve bu konuda çok güzel kitapları da var. Eski Güzel Sanatlar Genel Müdürü ve Viyana'da da Kütahya'yı yapmış. Elazığlı türkülerde uzman. Odama geldi. Kayıtsız karşılarsız dedi. Bu türküleri sizin yapmanız lazım falan dedi ve biz oradan girdik.
Evet.
9 türkü yaptık. Onları şimdi girmeyelim aklımda da, yani şimdi onu söylersen onu söyleyemezsin. Fakat burada bizim değerli piyanistimiz Hande Dalkılıç gibi kentten benim öğrencimdir, en iyi öğrencimdir.
Evet.
O dedi ki, ben çaldım ona, Yukarı Fırat'ı çaldım. Hocam dedi, bana dedi bunu dedi piyanoya dedi şey yaparsan.
Siz orkestra için mi ilk önce düşünmüşsünüz onu?
Evet, İhsan sesi, türküler. Ben dedi bunu her yerde çalarım dedi, çok severim falan. Bir derken, üç derken de kalan müzik 9 tane parçanın CD'sini yaptı.
Evet.
Bunların içerisinde virtüözite teknik olan Haydar'dır. 14 bin yıl gezdim. Onun onu çalınmasını bir örnek olarak isterim. Yani ve piyano şeyini Hande Dalkılıç yaptığı için ve piyano şeyini de ona ithaf etmişimdir. Çünkü onun evet. ısrarı, yani onun isteğiyle oldu bu 9 parça ve benim türküler üzerinde ilk çalışmamdır. Ben türküleri biz çok, yani vaktimiz olmazdı. Fakat şunu anladım ki, yani bizim anladığımız anlamda türküler çok derin.
Çok.
Kesinlikle.
Tabii.
Ben şimdi onun bir istek üzerine yine ilk defa oda orkestrası için yaptım. Sarı Gelin'le Haydar'ı.
Evet. Dinledim onları.
Onları. Hakan Şensoy vardı bizim çok virtüöz kemancı orkestra şefi. Onun kurduğu bir şey var. Sextet var. Piyano ve orkestra için yaptım. İşte yeni teslim ettim Hande'ye. Yani böyle bir çalışmam da var. Evet.
Şimdi Haydar'dan biraz dinleyelim isterseniz.
Buyurun.
Evet, dinliyoruz. Evet. Thank you.
Çok güzeldi gerçekten. Tebrik ediyoruz. Zevkle dinledik. Bir de sizin Çanakkale Kahramanları adlı bir Kahramanları Oratoryosu adlı bir eseriniz var sevgili hocam. Biliyoruz ki Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü olması dolayısıyla
çok önemli.
Türkiye'nin Sesi Radyosu evet. da buna çok önem veriyor. Evet. Çanakkale Zaferi'ni bütün bir yıl boyunca anacak, hatırlayacak ve hatırlatacak evet. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizinle de özellikle şimdiden sözünü alalım değil mi Bora?
Evet. Yani bu ayrı bir program konusu çünkü.
Sadece bir program yapmak istiyoruz bununla ilgili. Evet. Bize söz verir misiniz dinleyicilerimize?
Tabii
de?
Benim için de çok önemli. Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryo 24 Nisan'da evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın da devlet büyüklüğünü davet ettiği yerde olacak ve bir de 5 Nisan Cemal Şehit'te olacak. O bakımdan ben de bu konunun özel bir şekilde olmasına bir onur ve gurur duyuyorum. Ben de size teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Başarınızı devamını diliyorum.
Tekrar bizimle birlikte
için.
Olacaksınız. O yüzden evet. çok mutlu olduk gerçekten.
Çok
ve bu
ediyoruz.
Özel gün nedeniyle birlikte olacağız.
İnşallah.
Evet. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz hocam.
Estağfurullah. Ben de teşekkür ediyorum.
Çok büyük bir onurdu sizi burada ağırlamak. Bizleri kırmadınız. Dinleyicilerimiz de sizleri daha iyi tanıdılar. Sağolunuz, varolunuz.
Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum ben de size.
Çok teşekkürler.
Evet. Hoşçakalın.
Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili dinleyenlerimiz. Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Bora Ateşyakan.